Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye program ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Programımızda Türkiye siyasi tarihini, Türkiye siyasi tarihinin hürriyet, demokrasi mücadelesini ele almaya, anlatmaya çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde de Türkiye'deki anayasa, hürriyet, demokrasi mücadelesinin batıdan ve doğudan köklerine bakmaya çalıştık. Geçtiğimiz programda doğudaki köklerine, özellikle danışma kurulları adı altındaki gelişmelere baktık. Bunun bir takım çerçeveleri vardı, onları anlatmaya çalıştık. Türklerdeki toy kurultay geleneği, sonra İslam'daki şura meşveret geleneği ve uygulamaları, Selçuklu ve Osmanlı'da divan-ı hümayun geleneği ve nihayet meşveret şura meclislerine bugün bakacağız. Bunu mütakiben de Tanzimat dönemindeki uygulamalara geçeceğiz. Divan-ı Hümayun'un 17. yüzyıl sonlarına doğru etkisizleşerek önemini kaybetmesine paralel olarak sık sık toplanan bir kurul meşveret meclisleridir. Şura Meclisi ya da kısaca meşveret adı verilen bu kurul, imparatorluğun kuruluşuna kadar giden bir uygulama geçmişine sahiptir. Meşveret meclisleri ortaya çıkışlarında savaş, padişah seçimi ve mali kriz gibi devlet yönetiminde karşılaşılan olağanüstü hallerde toplanmaktaydı. Osmanlı padişahları tahta çıkışlarında vüzera ve ulema başta olmak üzere seçkin bir topluluğun seçimi ve onayıyla başa geçmeyi ittifakı ashabı ara ve şura olarak nitelendirmişlerdi. Zamanla devlet bünyesinde ortaya çıkan bozulma alametleri ve bunlara çözüm aramanın zorunlu hale gelmesi meşveret meclislerini belirginleştirmeye başlamıştır. 18. yüzyılın ortasından itibaren şartların da etkisiyle meclisi meşveretin sıkça toplandığı ve idari sistemdeki ağırlığının arttığı görülür. İşlevselliğinin artmasına bağlı olarak hem yapılan iş hem de kurul adı olarak meşveret yerleşik bir kavram halini almıştır. En doğru kararı almak, sorumluluğu paylaşmak ve karara meşruiyet kazandırmak, başta padişah olmak üzere yöneticileri meşveret meclisi toplamaya götüren temel sebeplerdi. Başlangıçta ayak divanı gibi uzun bir süre belli kurallara bağlı olmaksızın toplanan kurul, sık sık toplanmasına paralel olarak 1. Abdülhamit özellikle de 3. Selim ve 2. Mahmut ile devam eden dönemde belli bir düzene kavuşmuştur. Savaş, barış veya isyan gibi olaylar Divan-ı Hümayun sonrası dönemde daima olağanüstü meşveret şura toplantısını beraberinde getirmiştir. Kurumsallaşma döneminde çalışma düzenine kavuşan şura meclisleri haftanın belli günlerinde toplanmaya başlamıştır. Toplantıya katılacak olanlar önceden belirlenir. Katılım görüşme konusunun mahiyetine göre değişirdi. Olağanüstü toplantılarda katılım yüksek, diğer toplantılarda daha sınırlıydı. Bir bütün olarak değerlendirildiğinde meşveret, savaş ve barışa karar vermek, anlaşma yapmak, siyasi, idari, mali ve benzeri pek çok konuyu müzakere edip karara bağlamak durumundaydı. Hatta yetkisi hukuki düzenlemeler yapabilmeye kadar uzanabilmekteydi. Toplantılarda kalemiyenin, askeriyenin ve ilmiyenin görevde olan veya olmayan belli başlı yöneticilerin katılmasına özel bir önem verilmekteydi. Görüşmelere tüm üyelerin katılması ve düşüncelerini çekinmeden serbestçe serdetmesi istenirdi. Toplantılarda alınan kararların şer'iliği konusuna önem verilmekte, toplantıya katılan ulemadan fetva alımına gayret edilmekteydi, fetva alınmaktaydı. Padişahların ittifakla kararın çıkmasına özen gösterildiği, bu meclislerde alınan kararlara önem verdikleri, genel olarak da onayladıkları anlaşılmaktadır. Aynı zamanda çağdaş Avrupa devletlerinde sosyal, ekonomik ve siyasal gelişmeler benzer meclislerin yapısını temsili bir niteliğe kavuştururken Osmanlı Devleti'ndeki farklı sosyal yapı ve siyasi gelişmeler meşveret meclislerini temsili bir niteliğe götürmemiştir. Yani Avrupa'daki gibi buradan bir parlamento müessesesi çıkmamıştır. meşrutiyetin ön dönemi olarak, ön tecrübesi olarak Tanzimat dönemine bakmak gerekiyor. Çünkü daha önceki programlarda söyledik, bu dönemde anayasanın başlangıç metinleri olarak diyebileceğimiz bir takım metinler, çalışmalar ortaya çıkıyor. Bütün bunlar anayasayı, işte hürriyeti, meclisi, nihayetinde demokrasiyi hazırlayan gelişmeler. Bu bakımdan Tanzimat dönemi önemli bir dönem. 1839 yılında ilan edilen ve usulü atikayı bütün bütün tahir ve tecdit eden, yenileyen yani Tanzimat fermanı Osmanlı siyasi hukuki modernleşmesinin temel metni olarak görülebilir. Hukuki bir belge olarak Tanzimat fermanı berat olma özelliği yanında içerdiği ve ilan ettiği hak ve özgürlükler bakımından temel haklar beyannamesi veya batıdaki haklar bildirgesi niteliğindedir. Fermanda Osmanlı Devleti ve ülkesinin iyi yönetilmesi için yeni kanunlar ihdas edileceği, bu kanunların temel esasını da can ve mal güvenliği, ırz ve namusun korunması, adil vergi tayini ve askerlik alım ve süresiyle ilgili usulün belirlenmesinin oluşturacağına yer verilmesi, ona temel haklar bildirgesi özelliğini kazandırmaktadır. Sultan Abdülmecit, Gülhane Hattı Hümayunu ile yukarıdan aşağı doğru tecelli eden bir irade ile de olsa belirli prensiplere uyacağını yeminle taahhüt ve ilan etmektedir. Ferman bu haliyle anayasa olmaktan uzaktır. Bununla birlikte padişah yetkilerinin bir kısmını kendi rızasıyla sınırlandırarak Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye'ye devretmiştir. Devlet organlarının düzenlenişine, temel hak ve özgürlüklerine yer veren, bununla birlikte anayasalara özgü olarak iktidarın sınırlandırılmasını kurumsal tekniklerle düzenlemeyen ferman, anayasal belge olarak nitelendirilebilir. Ancak devlet yönetiminde temel esas ve ilkelere yer vermesi, aldığı kararlara padişahın uyacağına dair söz verdiği bir meclis öngörmesi ve ilkelerinin kanun şeklinde uygulanmaya geçmesi onu bir hak bildirisinin ötesine götüren özelliklerdir. Kanun-ı esasinin yürürlüğüne dair Hattı Hümayun'da kanun-ı esasinin ilanı Tanzimat fermanı ile başlayan reform sürecinin bir semeresi olarak görülmüştür. Yani o dönem içinde de bu devamlık fark edilmiş, buna özellikle bir gelenek olarak atıfta bulunmuştur. Bu yaklaşımın geriye yönelik anayasaya meşruiyet sağlama ve konumunu güçlendirme amacı olduğu belirtilebilirse de Tanzimat döneminin bir ön deneyim olarak meşrutiyeti hazırladığı gerçeğine işaret ettiği de açıktır. Gerçekten bu kanunları müzakere usulüyle yapmak üzere Meclis-i Aliye-i Umumi, Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye, Meclis-i Aliye-i Tanzimat gibi sürekli meclisler oluşturulması, taşradaki mahalli temsilcilerin yerel meclislerde karar alma sürecine katılmaları, burada ilk defa ortaya çıkan seçim uygulaması ve daha sonra Şura-i Devlet'in kurulması, meşruiyeti ve parlamentoyu hazırlayıcı önemli teşebbüslerdir. Tanzimat fermanında öngörülen yeni yönetim anlayışının hayata geçirilmesi konusunda Tanzimat devlet adamları güçlü bir irade ortaya koymuş. Her yerde uygulanmasa da niyet bazında fermanın tüm Osmanlı coğrafyasında tatbik edilmesi istenmiş. İlanı sonrası metninin padişah tarafından vazifelendirilen görevlilerce vilayet, sancak, kaza, kasaba ve köylere gönderilerek esaslarının okunması ve izah edilmesi emredilmiştir. Tanzimat Merkez Meclisleri neler yaptığına, vazifelerinin neler olduğuna bakalım. Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye mesela. Meclis-i Meşveret'in Divan-ı Hümayun'dan boşalan yeri tam olarak doldurulamaması ve yapılacak reformlar nedeniyle ihtiyaca cevap verebilecek sürekli, yerleşik, belirli kurallar çerçevesinde çalışacak düzenli bir istişare organına gerek duyulmuştur. Kaldı ki bu sırada ilanı düşünülen Tanzimat Fermanı'nda yer alacak ilkelerin programlanması ve bunların uygulanması da ancak sürekli bir meclis tarafından gerçekleştirilebilirdi. Bu amaçla yeni bir meclis için çalışmalara başlandı ve Tanzimat öncesi hazırlıkların son aşaması olarak 1838 yılında Meclis-i Valayi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Evet, Mustafa Reşit Paşa bu meclisi tasarlarken İngiltere ve Fransa yerine Avusturya ve Prusya modelini tercih etmişti. Reşit Paşa gerçekçi davranarak Osmanlı yapısını göz önünde bulundurmuş olmalıdır. Monarşik devlet yapısı, yetkinin paylaşımı, son sözün padişahça söylenmesi ve yukarıdan aşağı doğru teşkilatlanma yapısının benzerliği böyle bir tercihte etkili olmuş görünmektedir. Tanzimat'ın ilanından hemen sonra bu yeni yetkilerle güçlendirilen Meclis-i Vala genel olarak Tanzimat fermanı ile belirlenen yeniliklerin planlanıp uygulanmasını sağlayacaktır. Meclis ilk dönem belli bir çalışma düzenine kavuşturulamamıştı. Bu ilk tecrübe döneminden sonra Tanzimat ile beraber yüklenmiş olduğu yeni görevler bir çalışma düzenini de zorunlu kılmaktaydı. İlki Tanzimat Fermanı'nın hemen akabinde olmak üzere zamanla meclisin üye seçimini ve çalışma esaslarını düzenleyen çeşitli nizamnameler ihdas edilmiştir. Nizamnamelerle Meclis-i Vala'da karar oluşumunda oy birliği yerine oy çokluğu usulünün benimsenmesi, üyelerin düşüncelerini serbestçe ve kınanmaksızın söyleyebilmesi, görüşülecek konuların önceden üyelere bildirilmesi gibi müzakere ve karar sürecine ilişkin hükümler, bunun yanında gerektiğinde bazı konularda komisyonlar oluşturulması düzenlenen önemli konular arasındaydı. Sultan Abdülmecit 1840 yılında meclisin yeni binasını açış merasiminde yaptığı konuşmada yetkilerini kendi isteğiyle sınırlandığını söyleyerek meclise olan güvenini belirtmekteydi. Padişah ayrıca gelecek seneye ilişkin yapılması lazım gelen hususlarla ilgili olarak her sene başında Meclis-i Vala'ya geleceğini de belirtmekteydi. 1856 Tanzimat Fermanı ile birlikte Meclis-i Vala'ya gayrimüslim üyeler de alınmaya başlandı. Tanzimatın planlayıcısı ve uygulayıcısı olan bu meclis, Meclis-i Umumi toplantılarında görüş belirtme, kanunlara aykırı davranan kamu görevlilerini yargılama, diğer meclislerde alınan kararlara son şeklini verme, Tanzimat Fermanı ile belirtilen alanlarda gerekli olan kanun ve tüzükleri hazırlama ve uygulanmasını kontrol etme gibi istişari, idari, icrai, kazai yani yargıya ilişkin ve eskiden olduğu gibi padişah adına kullanılmak üzere örfi hukuk alanında yasama yetkisine sahip bulunmaktaydı. Mülki, askeri, mali, iç ve dış politika alanlarında uzman kişiler yanında meselelerin şer'i yönünü incelemek üzere ilmiye mensupları da mecliste bulunmaktaydı. Temsil niteliği olmayan meclis, geleneksel meşveret usulünü devam ettirmekte, batılı etkileri de bünyesinde taşımaktaydı. Meclis-i Vala'da alınan kararların padişahça uygulanmak üzere ilan edileceğinin belirtilmesi, ayrıca burada görüşme, oyların verilmesi ve karar alımı ile parlamenter usullere yer verilmesi, meşruiyeti hazırlayan bir çerçeve sunmaktaydı. Bunların meşruiyet dönemindeki meclislere bir tür hazırlık anlamına geldiğini ifade edebiliriz. İkinci meclis, Meclis-i Ala-i Tanzimat. Meclis-i Vala gittikçe artan yoğun çalışma yükünü kaldıramaz duruma gelmiş, yeni bir meclise ihtiyaç duymaya başlanmıştı. İç çekişmeler ve rüşvetle mücadele edilmesi gerekliliği de böyle bir yapılanmayı gerektirmekteydi. Konu Babıali'de toplanan Meclis-i Umumi'de görüşülerek 1854'te Meclis-i Ala-i Tanzimat adlı bir meclis kuruldu. Meclis-i Tanzimat'ın 3 önemli görevi vardı. Birincisi kanun yapmak, ikincisi vükelayı yargılamak, üçüncüsü kanun ve nizamların uygulanmasında bir yolsuzluk görülürse bunu sadaret makamına ihtar etmekti. Geniş yetkilerle donanmış olan bu meclis üyelerinin kanun ve nizamlar bilen, iç ve dış konularda dünyada olup bitenler hakkında bilgili ve birikimli yüksek tecrübeli devlet adamları arasından seçilmesine dikkat edilmiştir. Kuruluşundan bir müddet sonra gayrimüslim üyeler de meclise kabul edilmeye başlanmıştır. Meclis üyeleri müzakerelerde görüşlerini özgürce söylemeye teşvik edilmiştir. Karar ister ittifakla, isterse oy çokluğuyla alınsın, iki tarafta görüşlerini mazbatada belirtebilecektir. Meclis-i Vala yasama yetkisini devralan Meclis-i Tanzimat ile birlikte 1861 yılına kadar yan yana çalıştı. 1861 yılında Meclis-i Tanzimat Meclis-i Vala'ya katıldı. Yeni meclis Kavanin ve Nizamat Dairesi, Umuru İdare-i Mülkiye Dairesi ve Muhakemat Dairesi olmak üzere 3 kısma ayrıldı. Meclisi Tanzimat'ın yasama görevi Meclisi Valianın umum heyetine verilirken uygulamaya ilişkin aksaklıkları gözetme görevi ise ilga edildi. Tanzimat Meclisi olarak döneme damgasını vuran Meclisi Vala 1868 yılına kadar varlığını sürdürmüştür. Kuruluşundan itibaren pek çok değişiklikler geçiren meclis son kez Şura-i Devlet ve Divan-ı Ahkam Adli olarak ikiye ayrılmıştır. Evet, şimdi bu ikiye ayrılmış, yani Şura-i Devlet ve Divan-ı Ahkam Adliye meselesine girmeden bir genel değerlendirme yapalım. Bu tabii şimdi biz birinci meşrutiyetin toplanması 1876'da anayasanın hazırlığı ve birinci meşrutiyetin toplanması ile beraber meclisin toplanır toplanmaz çok hızlı bir şekilde işini üstlendiğini ve hatta kendisine anayasada verilen yetkilerin ötesine geçecek bir performans gösterdiğini görüyoruz. Bu meşrutiyet meclisine gelen kişilerin tecrübesiyle yakından ilişkili. Çünkü bu insanlar bu bahsettiğimiz meclislerde, efendim biraz sonra yine konuşacağımız mali meclislerde tecrübe kazanmış, mecliste müzakere tecrübesi olan, münakaşa tecrübesi olan, yetişmiş bir meclisin başlangıcının sonunun gündeminin nasıl olması gerektiğini bilen tecrübeye sahip isimler var. Bir ciddi insan havuzu var Osmanlı Devleti'nde. Bu meclislerin böyle bir katkısının olduğunu ifade edelim. Her şeyden önce bu manada meşrutiyeti gerçekleştirecek buradaki temsil, tartışma, parlamento işlerini karşılayacak yetişmiş bir insan malzemesi Tanzimat döneminin bu meclislerinden ortaya çıkmıştır. Bunun fevkalade önemli olduğu çok açıktır. Ve aynı zamanda tabii bu kişilerin yanı sıra bu kültürün devlet idaresi içerisinde hem merkezde hem taşrada bir karşılık bulunduğunu, toplumsal dokuya tesir eden bir kamuoyu oluşturduğunu, zaten biraz da bu kamuoyu sayesinde meşrutiyet, anayasa arzusunun doğduğunu da ifade etmek lazım. Önümüzdeki programlarda yine Tanzimat dönemi üzerinden devam edeceğiz. Dünden yarına program ekibi adına hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.